Yaşam Sevincim. Durucan Aydın. Ankara'nın en sakin semtlerinden olan Batı kentte oturmak çok güzeldir. Huzurlu ve sakin olmasıyla köydeymişim gibi bir havası vardır. Babamın tayini Ankara'ya çıkınca Batı kente ilk yerleşen ailelerden biri biz olmuştuk. Eşim Hasan'la liseden beri çok yakın arkadaştık. Aileler de tanışık olunca evlenmemiz daha kolay olmuştu. Eşimin kendine ait Ostim'de inşaat malzemeleri satan bir dükkanı vardı. Ben de Ankara'nın en iyi şirketlerinden birinde grafiker olarak çalışıyordum. Batı kentte ulaşım sorunu olduğundan benim kullanacağım bir araba da almıştık. Evlendikten sonra hamilelik de olunca ikimiz de çok mutlu olmuştuk. Hasan kadar iyi bir adamla evlendiğim için çok şanslıydım. Hamilelik süresince çoğunlukla annemin evinde kaldık çünkü ben ilk başlarda sürekli bulantı, kusma nedeniyle mutfağa hiç giremedim. Daha sonra da basur olmam nedeniyle çok sıkıntı yaşadım. Doktorum basur ilaçları verse de kanamam olması nedeniyle çok kansız kalmıştım. Hamilelik boyunca benim başıma bela olan bu sıkıntıdan ötürü iyice halsizleşmiştim. Kanama nedeniyle sağlık ocağına doktora gittiğimde basur nedeniyle sıkıntı yaşadığımı söylemişti. İyileşmezsem bir üniversite hastanesinde mutlaka muayene olmam gerektiğini de sıkı tembihlemişti. 30 Temmuz 1995 yılında kızım İpek Su doğduğunda ailecek çok şanslı bir yıl geçirmiştik. Babam ve annem çalıştıkları bankadan aynı anda emekli oldular. Emeklilik ikramiyeleriyle bizim için Batı kentte oturdukları siteden bahçeli güzel bir ev aldılar. Kızım bir yaşına geldiği halde benim basur sıkıntım hala geçmediği gibi ben de doktora gitmeyi hep ihmal etmiştim. Utanmayı sıkılmayı bırakıp artık basur sorununa acil çözüm bulmalıydım. Kızım bir yaşına girinceye kadar aslında iyi dayanmıştım. Hastanede işim çok sürmez diye bebeğimi de anneme bırakmıştım. Eşimin kuzeni Fatma hemşire çalıştığı hastaneden benim için genel cerrahi hocasından randevu almıştı. Fatma hemşirenin hastanede bana yardımcı olacağını bildiğim halde çok korkuyordum. Ayrıca çok utanıyordum da. Zaten bütün sorun da o değil mi? Utandığım için aylardır hastaneye gitmeyi ertelemiştim. Çok gergin ve utangaç bir haldeydim. Allah'tan Fatma hemşire de hastanede muayene olurken yanımdan hiç ayrılmadı. Doktorun muayenesi esnasında yerin dibine girmiştim sanki çok kötü bir şey yapmış gibi hissediyordum. Kalın bağırsağıma hortumla bakılması gerektiğini söylediğinde daha çok kötü olmuştum. Hastalığımı öğrenmek için sorduğumda rektoskopi işleminden sonra cevap verebileceğini söyledi. Ben doktorun bana anlatması için beklerken eşim de gelince çok şaşırmıştım. Meğer Fatma hemşire sonucu öğrenince hemen eşime haber vermiş. Eşimle beraber doktoru dinlerken sadece duyduğum ve anladığım acil ameliyat olmam gerektiği oldu. Kızıma kim bakacak diye uzun süre ağladığımı iyi hatırlıyorum. Eşim de ben de çok şaşkın bir halde kala kalmıştık. Eşim benden daha kötü olmuş, doktorun karşısında o da ağlamaya başlamıştı. Aptallaştığımı ve yaşadığım o anları sanki bir kabusmuş gibi hatırlıyorum. Ben sigara ve alkol içmem, 5 vakit namazımı da kılarım. Ne günah işledim de Allah'ın bana böyle kötü bir hastalık verdin diye isyanlar ettim. Bir karıncayı bile incitmeyen ben neden hastalandım diye çok öfkelendim. O anda tek istediğim kızımın düğününü görmek, kızımın evleninceye kadar yaşamında olmaktı. Hayatımda bir kez olsun doğum dışında hastaneye yatmamıştım. Dünyam bir anda çok kötü kararmıştı. Fatma hemşire iyi ki vardı yanımızda yoksa eşim ve ben çok kötü bir haldeydik. Ne yapacağımızı, nasıl hareket edeceğimizi bilmez durumdaydık. Ben de, eşim de akşama kadar kendimize gelemedik. Yaşım 30 ve hayatımda hiç hastalanmayan biri olarak ben bu kanser illetini kabullenemiyordum. Basur diye önemsemediğim, çok basit gördüğüm aslında bağırsakta olan kötü bir tümörmüş. Hem de en kötüsü ve makadıma çok yakın bir yerde olan bu tümörün acilen alınması gerekiyormuş. Büyük tuvaletimi yapabilmem için bağırsak dışarı alınacak ve kolostomi torbasıyla ömür boyu yaşayacakmışım. Birkaç yıldır yaşadığım kabızlık, kanamam ve aşırı zayıflamam da hastalık habercisiymiş aslında. Basur sandığım aslında benim hayatımı tehdit eden kötü bir düşmanmış. Doktor Can Bey bana önce yatış kağıdımı verdi ve 2 gün sonra ameliyat olacağım haberini verdiğinde çok kötü bir haldeydik. Doktor, bu ameliyatı olmadığım takdirde başıma gelecekleri de anlattı. Babamı ve anneme ne söyleyeceğimizi bilmiyorduk. Üzülmesinler diye kalın bağırsakta olan bir yaradan ötürü küçük bir ameliyat olmam gerektiğini söyledik. Ablamı aradığımda da dilim varmadı hastalığımı anlatmaya. Sadece hastaneye yattığımda yardımına çok ihtiyacım var, dedim. En sonunda ablama bağırsak kanseri olduğumu söylediğimde bile sanki şaka yapıyormuşum gibi geldi bana. Hastaneye yatmadan önce kızıma olan sevgimi göstermek için onunla iyi vakit geçirmek için uğraşsam da zaman çok hızlı geçiverdi. Muayeneden 2 gün sonra doktorum Can Hocam beni ameliyat etmişti. Elimden geldiğince güçlü olmaya çalışsam da ağlamadan yapamıyordum. İlk zamanlarda olayın ciddiyetini anlamamıştım ama yoğun bakımdan odama çıkıp da kendime geldiğimde ablamla beraber şok yaşamıştık. Ameliyat çok başarılı olmuş fakat karnımda bir torbayla ömür boyu yaşamak zorundaymışım. Karnımda kocaman bir torba ve içerisinde de bildiğiniz iğrenç görünen dışkı var. Ben yatağın içinden dışarı çıkamadığım gibi hiç kimseyle de konuşmak istemiyordum. Sadece kızımı ve eşimi düşündükçe ağlıyordum. Ablam bana teselli olmak istediğinde ona kızıp bağırıyor, sadece ağlıyordum. Sanki kötü bir kabus görüyordum. Kıyafetine, dış görünüşüne çok düşkün biri olarak karnımdaki torbadan nefret ediyordum. Ruj sürmeden, parfüm sıkmadan ve ojesi olmadan dışarı çıkmayan ben şimdi karnında torbayla nasıl gezecektim? Ter kokusundan bile iğrenen biri olarak bu torbayla nasıl yaşardım Allah'ım? Eşimle aynı yatakta beraber nasıl yatacaktım? Eşimle kardeş gibi olacaktık ve ben kızıma kardeş yapamayacaktım. Onun üzüntüsü yüzünden çok belli oluyordu. Can Hoca geldikçe moral vermeye çalışıyordu. Benim şanslı olduğumu ve iyi bir ameliyat geçirdiğimi söyleyince bile çok sevinemedim. Güya patolojim umduğundan çok iyi gelmiş. Oysa benim tüm derdim karnımdaki torbanın varlığıydı. Bu karnımdaki iğrenç torbayla ömür boyu yaşamak istemiyordum. Gaz sesleri de dışarıdan çok fazla duyuldukça ben çıldırıyordum. Kolostomi torbasıyla nasıl gezecektim, nasıl çalışacaktım? Aysel hemşire kolostomi bakımından bana eğitim vermek için geldiğinde gözlerimi açmak istemedim. Her geldiğinde Aysel hemşireyi dinlemek de görmek de hiç istemiyordum. Kolostomi torbasından ötürü kendimden çok utanıyordum. İşte hayatım bitti. Bundan sonra evden dışarı çıkamazdım artık. Ömrüm ne kadar kaldı benim acaba diyordum. Herkesin bana acıyarak baktığını görmektense uyumayı tercih ediyordum. Torbayla yaşayacağıma ölsem daha iyi dediğim zamanda kızım İpek Su aklıma geliyordu. Can Hoca torbayı kabullenemediğim için psikolog ve psikiyatrist göndermiş ama faydası olacağını hiç sanmıyordum. Karnımda kolostomi torbası oldukça nasıl iyi olabilirim ki? Benim iyi olmam için çalışsalar da ağlama krizlerime engel olamıyordum. Güçlü olmak için ne yaparsam yapayım, torbayı aklıma getirince kendimi kaybediyordum. Eşimin ailesi de diğer torunlarına bakmak için uzun süredir Malatya'da kalıyorlardı. Annem ve babam iyi ki varlardı. En büyük şansım onların kızıma bakmalarıydı. Onlar da her akşam kızımı babasına bırakıp benim yanıma geliyorlardı. Hastalığımın ciddiyetini ablamdan öğrenmişler ve çok perişan olmuşlardı. Onlar da bana sonradan anlattılar. Aslında dedemin de bir gece karnı davul gibi çok şişmiş. Çok yemekten fenalaştı diye acile getirmişler. Ama bağırsaklarında tümörden dolayı tıkanıklık olduğu söylenmiş. Ameliyat bile olamadan 35 yaşında vefat etmiş. Babam dedemi tanımadan bir aylık bebekken öksüz kalmış. Dedem ölünce anneannemin sütü kesilmiş. Bebeğin kırkı çıkmadan dul kalmanın acısını yaşamış. Yıllar sonra aynı hastalık benim başıma geldiğine göre aslında bana genetik bir miras kalmış. Can Hoca'nın dediğine göre anne babamın ve kardeşlerimin de kolonoskopi olması şartmış. Doktorum sadece ameliyatlarla değil bir de bilimsel ve sosyal farkındalık çalışmaları yapan çok çalışkan bir insan. Bağırsak kanseri olmadan önlemek mümkünmüş aslında. Kızımın ilkokula gittiğini, evlenmesini ve torunlarımı görebilecek miyim acaba? Bunları düşünürken Aysel hemşireyle beraber genç bir hanım geldi. Aslı Hanım 10 yıldır torbayla yaşayan ve kanseri yenmiş çok şık giyimli bir bayandı. Başına gelenleri anlatırken sanki başka birinin hayatını anlatıyordu. Üniversitede 2. sınıfta okurken kanser olmuş ve okulu yarıda bırakmak zorunda kalmış. kanserin onun içinde travma olduğunu ve zor zamanlar geçirdiğini, hatta ölmek istediğini anlatınca aynı sıkıntıları yaşadığımızı anlıyordum. Aslı Hanım, ailesinin desteğine yıllar sonra çıkan aftan yararlanıp tekrar okumuş. Engelli haklarından yararlanmış ve memur olarak işe başlamış. Şimdi de engelli olması nedeniyle yılbaşında erken emekli oluyormuş. Aysel hemşirenin ricası üzerine bana yardımcı olmak için gelmiş. En önemlisi de kolostomisi olan bir eşinin olması ve emekli olunca dünyayı gezmeyi kendilerine hedef koymuşlar. Bir gün sonra eşi Bülent Bey ile beraber geldiler ve ikisi de tanışmalarını gülerek anlattılar. Aysel hemşire hastalar için yaptığı toplantıda Bülent Bey'e ve Aslı Hanım'a hiç evden çıkmadıkları için sinemaya gitmeleri ödevini vermiş. Fakat ikisi de yalnız başlarına gidemeyeceklerini söyleyince beraber sinemaya gitmelerini önermiş. Nasıl olsa bir aydır birbirinizi tanıyorsunuz. Neden ikiniz beraber gitmiyorsunuz deyince arkadaşlıkları başlamış. O gün bugün birbirlerinden hiç ayrılmamışlar. Yaşama ikinci defa yeniden geldiklerini, torbayı da hiç akıllarına getirmediklerini söyleseler de benim için imkansız bir durumdu. Böylece 10 yıldır kanserle beraber savaşan arkadaş olmuşlar. Bu esnada Bülent Bey uzun süre kemoterapi tedavisi görmüş ve 2 kez fıtık ameliyatı olmuş. Çok sıkıntılar yaşamışlar ama her şeye rağmen birbirlerinden ayrılmamışlar. Aysel hemşireyle tanıştıkları için çok dua ediyorlar. Ne zaman torbayı kabullenemeyen bir hasta olsa koşarak geldiklerini söylediler. Taburcu olduğum güne kadar Aslı Hanım beni sürekli ziyaret etti. Kendimi çok daha iyi hissediyordum. Aysel hemşiremin verdiği enerjiden mi artık, kolostomi torbamı kabullenmemden mi bilmiyorum. Ameliyattan bir ay sonra torbayı tek başıma yapmaya başladım ve eşimle konuştukça, kızıma sarıldıkça iyi olacağım inancım gün geçtikçe artıyordu. Uzun süre kemoterapi alacağım için canım sıkılsa da savaşçı olan ben bunun da üstesinden gelmeliydim. Benim çok küçük bir kızım var. Onun için çok sağlıklı ve güçlü olmalıyım. Kızımı büyüteceğim, evlendireceğim ve torunlarımı büyüteceğim günler var daha önümüzde diye kendimi motive ediyordum. Ameliyattan sonra kolostomili olduğum için işe geri dönmedim. Hayatıma yeniden başlamış biri olarak resim yapmaya başladım. Ekonomik kriz nedeniyle 2001'in Ocak ayında eşimin dükkanını kapatmak zorunda kaldık. Elimizde avucumuzda ne varsa borçları kapatmak için uğraştığımız bir yıl oldu. Çok geçmeden oturduğumuz evi de satmak zorunda kaldık. Maddi sıkıntılardan ötürü de annemin evine taşınmak zorunda kaldık. Hasan kendi ailesinin yanına taşınmak istese de ben kendi ailemin yanında rahat olacaktım. Annemlerin evine taşındıktan sonra eşim Hasan'la bir yabancı gibi olmuştuk. Kolostomi torbasından ötürü bitmiş olan bir evlilik vardı zaten. Hasan ailesinin yanında kalıyor, ben de kızımla kendi ailemin yanında kalıyordum. 2001 yılının Haziran ayında evliliğimizin artık bittiğini, benim karnımdaki kolostomi torbasından sıkıntı yaşadığını anlattığı bir mektubu kapımıza bırakıp gitmişti. Şimdiye kadar kızımızdan ötürü sabırlı davrandığını ve boşanmak için hiçbir sorun çıkarmamamı yazıyordu. Mektubu okuyunca beynimden aşağı kaynar sular dökülmüştü. Uzun süredir sıkıntılarımız vardı ama bu mektupla artık her şey bir netlik kazanmıştı. Ama kızıma ne diyecektim? Olayı nasıl anlatacaktım? Baban ve ben artık boşanıyoruz nasıl derdim? Ailecek hepimiz çok zor bir yıl geçiriyorduk. Kızım İpek Su benim için bir yaşam enerjisiydi. Güçlü olmak zorundaydım. Her şey çok kötüye gidiyor derken Sultan ablam bir teklifte bulundu. Hatay Sofrası adlı lokantasında işler çok iyiymiş. Neden beraber çalışmıyoruz? Demişti. Annem ve babam da yazları oradaki köyümüzde yaşadıkları için neden olmasın dedim. Hatay'da yaşamak Ankara'da olmaktan çok daha iyi olur. Böylece Ankara'daki evimizi kiraya verip kızım, annem ve babamla Hatay'da yeni bir yaşama başlamak üzere yola çıktık. Sultan ablamın lokantasında yaptığım salatalar, mezeler ve künefeyle iyi para kazanıyordum. Çalışırken ve üretirken çok mutlu oluyordum. Fırsat buldukça Harbiye'de bir atölyede ablamın ve kızımın desteğiyle resim kursları vermeye başladım. Bir gün resim sergisi açacağımı söyleseler hiç inanmazdım. 2018 yılının Temmuz ayına geldiğimiz halde hala yaşıyordum. Zaman o kadar hızlı geçti ki ne zaman kızım İpek Su büyüdü de üniversiteden mezun oldu anlayamadım. Aradan yıllar geçtiği halde kolostomi torbası sayesinde yaşadıklarımı asla unutamıyordum. Yaşadığım her anın kıymetini torba sayesinde çok iyi biliyordum. Kızım da turizm otelcilik okudu ve butik bir otelde müdür olarak çalışıyor. Kızımın düğünü olduğunda dünyanın en mutlu kadını ben olmuştum. Kızım İpek Su, telli duvaklı gelin olmuş, sevdiği erkek arkadaşıyla evlenmişti. Hatay'da olan düğüne babası da geldiğinde çok şaşırmıştım. Tanıdığım adam saç sakal birbirine karışmış ve çok yaşlanmıştı. Kızımın babası Hasan benden boşandıktan 5 ay sonra yeniden evlenmiş ve oğlu olmuştu. Babası ve annesi trafik kazasında ölmüşler. Yeni evlendiği eşi de meme kanserinden geçen yıl ameliyat olmuş. Kızımın babasını yaptıklarından ötürü affettim ve başına gelenleri duyunca da açıkçası çok üzüldüm. Ben de yaşlanmıştım ama çok şükür sağlıklı olarak hayatıma devam ediyordum. Yaşam sevincimi resim yaptıkça, kızımın ve ailemin bana olan sevgisi oldukça hiç kaybetmeyeceğime inanıyorum.